Ayrım 22. Ayrım 23. Ayrım 24. Ayrım 25. Ayrım 26. Ayrım 27. Ayrım 28. Ayrım 29. Ayrım 30. Ayrım 31. Ayrım 32. Ayrım 33. Ayrım 34. Ayrım 35. Ayrım 36. Ayrım 37. Ayrım 38. Ayrım 39.
5 dakika sonra otomobilin yanındaydım. Fenerin yağmurla karışık, içi civa gibi kaynayan ışık başağına önce direksiyon tarafına yöneldim. Kavruk bir adam, dizlerini altına almış, kenara büzülmüş, bakışlarından belli ki acı çekiyor. Kapıyı ben açtım ve "İn aşağı!" dedim. "Adamım seni eve götürecek." Tereddüt edince haykırdım. "İn diyorum sana, gebereceksin burada. Çiftlikte yatak var, çay, konyak verirler. Haydi durma." Nezire döndüm. "Tut kolundan, al aşağı şunu. Sürüye sürükleye eve götür." Genç, güçlü, kuvvetli, atik yanaşma kolunu içeri uzattı ve şoförü yakaladı, çekti. Çavuşundan emir almış bir jandarma neferi itaatiyle "İn hemşeri," dedi. "Yorma beni. Zorla indiririm sonra." Şoför kımıldadı. Kısılmış dişleri arasından güç elle dedi ki, "Müşteri ne olacak? Gitmek istemiyor. Beni de bırakmıyor." Bu defa feneri arabanın arka kısmına çevirdim. Başına yeşil bir eşarp dolamış, yüzünü göstermemek için iki eliyle örten bir kadın vardı orada. Nasıl şeydi anlayamadım. Fakat ışığın aydınlattığı eller bembeyazdı. Tırnakları da pırıl pırıl cilalı. O kısmın da kapısını açtım. Lambayı içeriye uzatarak sert, haşin bir sesle ve hiç düşünmediğim halde kendiliğinden gelen bir fikirle Fransızca dedim ki, "Madam, benim evim namuslu bir adamın evidir. Geceyi endişesiz geçirebilirsiniz. Kadın hizmetçi de var. Rahatınızı az çok temin eder." Cevap yok. Vaziyetinde bir değişiklik de. Elleri hala yüzünde. "Nasıl isterseniz. Şoförü götürüyoruz, hastadır. Burada kalamaz." O sırada Nezir onu arabadan çıkarmış, koluna girmişti. Adım adım uzaklaşıyordu. Arkalarından seslendim. "Gidin, beni beklemeyin siz. Şimdi gelirim." Tekrar kadına döndüm. "Son ihtar. Gelmezseniz tek başınıza kalırsınız. Sağanak altında fazla naz çekemem." Fenerin ışığını gidenlerin yoluna tuttum. Kadının ağzından yarı gizlenmiş, içten gelip de tutulamamış bir söz çıktı. "Şamo." Şamo deve demekti ve Fransızca'da tahkir, tezyif olarak kullanılırdı. Bir kadın tarafından erkeğe söylenince kaba, hilekar, ahmak, metelik etmez bir herif manasına gelirdi. Daha ziyade kenar mahalle ağızlı bir küfürdü. Bilhassa satılık kadınların, adi bar kızlarının kullandıkları tabirlerden. Feneri derhal içeri çevirdim, sükunetle sordum. "Ne dediniz? Şamo mu? Karşımda ne kıratta bir mahluk bulunduğunu şimdi anladım. Sizin sokakta kalmaktan korkunuz olamaz. Beklediğiniz bu zaten. Şamo." Bu defa tahkir kelimesi yüksek sesle söylenmişti. Hatta bir tanesini az bulmuş ki sayısını bir arkasından üçe çıkardı. Hem de kuvvetini arttırarak. Feneri sol elime aldım. Sağ elim yüzünden ayırmakla beraber ısrarla tuttuğu ellerine uzandı. Yakaladı. Bir yakı veya ağda çekercesine tek harekette sıyırdı. Aynı zamanda yanağında çatlayan sakız gibi kıvrak, gevrek, ahenkli bir ses patladı. Güzel bir tokattı bu. Ne hafif, ne sert, kafi derecede dolu, iyi bir ten üzerinde latif bir kızarıklık hasıl eden makbul tokatlardan, hoşa gidenlerden. Kadının yüzünü şimdi görmüştüm. Eşarp tokat esnasında kaydığı için saçlarını da. Bu saçlar bakır kaplar rengindeydi. Bakır kızılı. Yüzü de o renge yakındı ve gene bakırlarınki gibi koyulu açıklı, benek benek, hele şakaklarına doğru fazlaca çilliydi. Gözlerine bakmıştım. Kızıl kestane rengi. Yaşı 30'dan aşağı olmalı. Güzel mi? Olgun kadın tarafı doyuruculuğu güzelliğinden de üstün. Birbirimizle boy ölçüşürcesine bakışıyoruz. Ama o fener benim elimde olduğundan yüzümü muhakkak iyi seçemiyordu. Bu defa kadının eli uzandı. Bir lahzada feneri kaptı, üzerime çevirdi. Kısa bir müddet seyretti. Duruyorum. Kendimi sükunetle, emniyetle seyrettiriyorum. Belki alaylı alaylı gülümsüyordum. Yahut şaşkın şaşkın bakmaktaydım. Farkında değilim. Birdenbire o lobut boynunda ve kalınlığındaki fener havaya kalktı. Kalkmasıyla başıma inmesi bir oldu. Geri çekilememiştim. Kaskete rağmen kafam sızladı. Galiba haykırdım da. Küfürler devam ediyor. Ne haydutluğum kaldı, ne ahmaklığım, ne aşağılığım. Asıl kötüsü fener elinden fırlamış, arabanın çamurluğuna çarpmış, bir tarafa dönmüştü. Hemen eğildim, el yordamıyla arıyorum. Neden sonra buldum ama galiba sarsıntıdan ampulün teli kopmuş. Yanmıyor. Karanlıktayız. Yeni bir sağanak da başladı. Çilli kadın artık söylenmiyor. Hiddetli hiddetli soluduğunu işitir gibi oluyorum. Görmüyorum. Ama o göğsü kabarıp inmektedir. Titriyordur belki de. Ne yapacağımı bilmiyorum. Fakat bir şeyler yapmak ihtiyacı içinde kıvranıyorum. Hatta öfkeden benim de titrediğimi anlıyorum. Ani kararla. Aslında buna karar denilmez. Adeta bir refleks gibi kendiliğinden olmuştu. Arabaya sıçradım, içerideyim. Kadının yanında. Gemici olduğumu biliyorsunuz. Fransızcayı bırakarak Türkçe. Seni gibi aşifte. Seni gibi falan filan. Sözleriyle başlayan. Yazıya gelmez. Çok adi ve çıplak laflar sarf ederek çilliyi yakaladım, sarsıyorum. Döveceğim. Ayağımın altına alacağım. Kıracağım kemiklerini. Öyle bir buhran içindeyim ki işi cinayete kadar götürebilirim. Gözlerim kararmış. Karanlıkta cinayeti kışkırtıyorum. Ayrıca sağanak, ova, tenhalık, henüz içkinin tesirinde bulunuşum, uykunun başa sıçraması, hepsi birer sebep. En mühimi bir hafta süren buhrandan sıyrılıp coşkunluk devresine giriş. Ancak bir dakika sonra yüzünü gördüğüm meçhul kadının neyin nesidir? Nereden gelip nereye gidiyorum? Bu yabancı diyarda ne arıyor? Hiçbirini bilmiyorum. Ne milliyetini, ne de sosyal sınıfını. Bekliyordum ki çığlığı bassın, imdat diye bağırsın. Kendini arabadan aşağı atsın. Koşup kaçmaya kalksın. Yahut tekmeleri, yumrukları, dişleriyle nefsini müdafaya çabalasın. Bunları yapmadım. Ummadığım bir hareketle kolları karanlıkta boynumu aradı. Dolandı. Sonra kendine doğru çekti. Dudakları derhal ağzıma bulmuştu. Onun ağzı yeni açılmış bir kakao kutusu gibi taze çikolata kokuyordu. Anlaşılan az evvel acıkmış, çantasında taşıdığı çikolataları yemişti. İlk haşin buğsemize o çocuk ağzı tadı karıştı. Henüz başaklanmış ekinleri sağanak altında deniz gibi ışıldayan ve dalgalanan uçsuz bucaksız bir ovanın ortasında kapkara, sırılsıklam bir gecenin koynundaydık. Otomobil bize in hizmeti görüyordu. Mağara devri insanları gibi vahşicesine birbirimize saldırmıştık. Sanki yabani bir çiftiydik. Hiç konuşmadan, muhabbet sözleri söylemeden, hatta ses çıkarmadan böylece uzun uzun seviştik. Bizi aramaya gelenlerin uzaktan çağrışmalarını işitecek ve fener ışığını görebilecek hale gelinceye kadar. Otomobilden evvela ben atladım. Kasketimi aradım, başıma geçirdim. Yüzümde ruj izleri kalmış olabilirdi. Mendille sildim, kıyafetime çeki düzen verdim. Arabanın içinden bir ses geldi. Biri Türkçe konuşuyordu. Konuşanın o kadından başkası olmadığına imkan yok. Soruyordu. Müslümansın değil mi? Türksün galiba. Sevinçten içim titredi. Sevinç şaşkınlığımı bastırmıştı. Yabancı şivesine fazla kaçmakla beraber bu bakır tenli güzel sevgilinin Türkçesi tatlı ve temizdi. Müslüman kokuyordu. Evet dedim, ya sen? Yugoslavya'dan. Ben de Müslümanım. Artistim. Boşnak mısın yoksa? Öyle bir şey. Hersek tarafından. Şimdi hiçbir şey değil. Uluslararası oldum. Neyse, bunları sonra konuşuruz. Haydi eve gidelim. Zannederim ki artık razı olursun. Temiz bir yatak bulacaksın. Sıcak çay, konyak. Bende çikolatanın çeşidi var. O yanımda gelen adamların yüzlerini görmek istemem. Hem benimle gene Fransızca konuşuruz. Türkçesi zayıftı. Üst tarafını gene Fransızca anlattı. Barışmış, anlaşmış olmayalım. Dargın, küskün duralım. Mümkünse kavgalı, öfkeli. Türkçe bildiğimi de kimse öğrenmesin. Neden? İşime öyle geliyor. O kadar memnundum ki ne dese kabul edecektim. Uzaktakilerle fenerlerin ışığı epeyce yaklaşmıştı. O tarafa, buradayım diye bağırdım. Geliyorum. Davut Ağa öndeydi. Kayıtsızlık rolü oynayarak ona dedim ki, nihayet razı oldu. Az daha dövecektim kadını. Ben eve gidiyorum. Siz onu alıp getiriniz. Doğru Nuriye teyzenin odasına girsin. Ne lazımsa yaparsınız. Sabahleyin erkenden üçünün de pasaportunu ver. Kahya ile Nezir ecnebi lisan bilmezlerdi. Kızıl saçlı kadına sözlerimin manasına uymayan yalancıktan sert bir tavırla dedim ki, sabahleyin sakın beni görmeden gitme. Konuşacaklarım var. Belki herkes uyuyunca seni ararım. Beklerim. Sesini benim gibi mahsus haşinleştirmesine rağmen yine de şefkatli, adeta şefkatten titrekti. Görülüyor ki gene benimki kadar karışık, maceralı geçen hayatında deminkine benzeyen tatlılıkta ve acayiplikte olanı yoktur. Benim var mıydı? Üç kıtanın denizlerini ve karalarını oldukça dolaşmış, birçok yerde ve umulmaz sahnelerde rol almış, kadınların hoşlandığı tipte bir adamım. Fakat böylesi başıma gelmemişti. Beklenmediğim bu kadar orijinal dekorlusunu ve orijinal kadınlısını kim görmüştür? Ötekiler arkadan gele dursunlar, ben karanlığı yarıp çamurları adeta etrafa yayarak konuşuyordum. Kendi kendime soruyordum da. Acaba elektrik fenerinin fazla beyaz ışığı altında bana güzel mi göründü? Sakın biçimsiz vücutlu bir şey olmasın. Yarın sabah çirkinliği, münasebetsizliği meydana çıkmasın. Belki de yaşlıcadır. Kırkını aşmış, maceralardan yıpranmış, yorgunluğu ve çirkinliği makyajla büsbütün beliren, hele gün aydınlığına tahammülü olmayan fersudelerden bir zavallıdır. Yazık olur. Bana da ona da. Zira aklımdan Nuriye teyzenin tavsiyesi geçiyordu. Gurbet diyarında otomobil arızasının kapıma getirdiği o Türkçe bilen Buse'lere Türkçesi kadar tatlı Tanrı misafirini bırakmamak. Bu şu dakikada çok hoş bir nimetti. Lakin yarın aşağı kata inip de hasır koltukta bir uluslararası sürtük kalıntısı bulursam, o dövülmüş bakır renkli zerdali kabuğundakileri hatırlatan güzel çilleri de bir cilt hastalığı kadar çirkinç ve iğrençse, atlatırım hele sabah olsun bir kere dedim, büyük odaya girmiştim. İki yabancı kanepeye kurulmuş keyifle çay içiyorlardı. Şoförü sedire yatırmışlar, üstüne yorganlar örtmüşlerdi. Ne halde bulunduğunu sordum. Titreme bitmiş, ateş gelmiş, ter başlamak üzereymiş. Misafirlerden uzun boylusu cevap verdi. Terden sonra açılır, yarın bir şey kalmaz. Kalın gözlüklüsü ilave etti. Ama yorgun kalkar, paçavraya döner vücudu. Kadın ne oldu? Davut Ağa getiriyor, geceniz hayırlı olsun, rahatınıza bakınız, bana müsaade. Hürmetle teşekkür kelimeleri mırıldanarak eğildiler. Odama çıkarken Nuriye teyzeyi çağırdım. Daima bulundurduğum çikolata paketlerinden biri sütlü, öbürü bitter cinsinden ikisini uzatarak, otomobildeki kadın geliyor. Odanda yatırırsın. Lazım olanı yaparsın. Haline, kıyafetine bak da ona göre muamele et. Ben neyin nesidir göremedim, anlayamadım. Şunları da ver, isterse yesin, dedim. Sabık Nevniyaz Kalfa sormaktan kendini alamadı. Taze mi bu kadın? İyi göremedim dedim ya, galiba orta yaşta. Frenkçe konuşuyor. Çan çan edemeyeceksin. Kalfa bir kadına karşı bu kadar alakasız duruşuma, gelişimden beklenmedik bir yatmaya hazırlanışıma şaştı. Ve galiba içinden kayıtsızlığıma bakarak onun yaşlı ve çirkin olduğuna hükmetti, çekildi. Yalnız kalınca bol kolonya ile ellerimi, yüzümü, ensemi, meçhul kadının dudakları dokunmuş olan her tarafımı, kulaklarıma kadar iyice yıkadım, havlu ile kuruladım. Bir yandan da diyorum ki, adını sormayı unuttum. Herhalde Müslüman ismi kullanıyordur. Hayatımı öğrenmek hayli enteresan olacak. Doğrusunu söylese, eğer söylemez böyleleri. Kıtır atmaktan hoşlanırlar. Aşağıdaki kapı açılıp kapandı. 5-10 lakırdı edildi. Sonra ev sükunete daldı. Yatağımdaydım. İçimden hafif bir memnuniyetsizlik, belki bir pişmanlık var. Hislerime utanma da karışıyor. Nasıl oldu da böyle bir anda şuurumu, irademi, medeniyetimi kaybederek kaba ve vahşi oluvermiştim? Kır yaptı bunu diye söylendim. Yağmur, ova, yalnızlık, içki ve gecenin beklenmedik fevkaladeliği. Muhakkak pek bayağı bir kadın. Belki de bir sermaye. Buralara Arap memleketlerinin umumi evlerine kadar düşmüş, taraveti kalmamış, ıskartaya çıkartılmış bir mal. Lakin ellerimin dokunduğu vücut diri. Duyduğum parfüm kibardı. Zaten ilk olarak gözlerimin iliştiği ellerde pek iyi bakılmış, bembeyaz, tertemizdi. Tamam, şimdi o elleri daha açıkça görüyorum. Parmağında tek taşlı bir yüzük vardı. Fenerin ışığında sahici pırlantılara mahsus eleğim sağmalı ışıklar saçmıştı. Peki ama öyle bir taşın sahibesi dolmuşta mı yolculuk eder? Uyumaya çalışıyorum, başarmak üzereyim. Birden kafamın içi sanki elektrikli bir el fenerinin ampulü imiş de sapındaki düğmesine basılmış gibi ışıkla doldu, fırladım. Buldum diye neredeyse bağıracağım. Bu kızıl saçlı, çilli, beyaz tenli artist gündüz lokantacı Butrus'un oteline geldiğinden bahsettiği kadındı. Hani yaşlıca bir erkekle berabermiş, Almanca konuşuyorlarmış. Ta kendisi. Yatmaya çıkarken kaçtığını fark ettiğim ve ancak ökçesini gördüğüm kadın. Beni anahtar deliğinden gözetlediğini sandığım kadın. Bu kadın Buka Ovası'nda gece gündüz ne diye dolaşıyor? Bir maksatla mı? Yoksa serseriliğinden mi? Delişmenliğinden mi? Kendime hep o sualleri soruyorum. Bir yandan da Butrus'un parmaklarını birbirine vurarak, dilini çatlatarak artistin güzelliğini methetmesini hatırlıyor. Memnun oluyorum. Demek ki onu kısa süren bir tetkik esnasında mükemmelen görmüştüm. Olgun, doyurucu kadın tarafının güzelliğine de üstün olduğunu anlamıştım. Ovada gezip dolaşmalarından bana ne? Bir çeyrek evvel o akla gelmez olayı beraberce yaşadığımız kadın, otelcinin şehadetine ve benim de kanaatime göre güzel ya, şimdi bu beklenilen kadınla aynı dam altında dost, hatta eş olmuş haldeyiz. Hem de bir tokat ve bir sopa faslından sonra. Tokatı yanağına o yemişti, sopayı da başıma ben. Fakat o işleri yapan aynı eller ve kollar nasıl da hırslanıp şahlanmış, vahşileşmiş bir arzu ile birbirlerini bulmuştu. Kısa zamana sığan lakin ömür müddetince unutulmayacağı muhakkak olan ne gizli bir macera. O maceralardan ki hafızaya bir ağaca çakı ile hak edilmiş yazılar gibi işler, ağacın gövdesi kalınlaştıkça irileşir, kabarıp genişler, müphemleşir ama silinmez. Butrus'un tahmini doğru olacak. Yarım yamalak birçok dil bilen, diğer diğer gezmiş bir artist. Fransızca küfürleri de bunu anlatıyorum. Evi dikkatle tekrar dinledim. Ses duyulmuyor. Sağanak da dinmiş. Belki hava açılıyor. Pencereye yanaştım. İyi görmek için perdesini odanın ışığına karşı siper yaparak gökyüzüne baktım. İrili ufaklı yıldızlar döne kıvrıla bir sönüp bir açılarak yavaş yavaş iniyorlar. Yaklaşıyorlar gibi hareket halinde. Sanki dökülecekler. Her biri ovadaki körpe başaklardan birinin tepesine konacak. Sabaha kadar parıldayacak. Yeryüzünün neşesi gelmiş. Benim de. Misafir ettiğim iki Ermeni hakkında Davut Ağa yarın öğrendiklerini söyler. Zaten onlarla meşgul olmamıştım. Şimdi de değilim. Ancak otelcinin bir sözünü daha hatırladım. Kadın anlatırken yanındaki erkeğin kocaman gözlüğünden de bahsetmişti. Acayip bir tesadüf. Aşağıdaki adamın da gözlükleri iri, kalın çerçeveliydi. Aynı şahıs mı acaba? Olamaz. Birbirlerini tanımadıklarını söylemişlerdi. Yalana lüzum yoktur. Bu bir tesadüftür. Kalın çerçeveli gözlük günün modası. Belki de önüne gelen takıyor. Diye bir muhakeme yürüttüm. Heyecanımı dindirmek için iki tane uyku hapı yutup yatağıma girdim. Otomobil sahnesi yavaş yavaş zihnimden silindi. Kulağımda nedense bir tek ses ve söz kaldı. Tekrarlayıp gidiyordu. Şamo, şamo. O ses de derece derece kuvvetten düştü. Nihayet fısıltıya döndü. Duyulmaz oldu.